Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Adem aleyhisselam cennetten yeryüzüne indirildi. Havva anamız da cennetten yeryüzüne indirildi. İkisi aynı mekana inmedi. Rivayetler böyle diyor. Birisi Serendip adasına, Seylan adasına, Hindistan'ın güneyinde, diğeri ise Cidde'ye. Hatta Cidde'nin ismi Cedde, büyük nene anlamına gelen o kelimeden gelir denilir. Anamızla, ki şu anda da hatta yine rivayetlere göre Adem aleyhisselamın kabri Serendip'te, Havva anamızın kabri de Cidde'de. Gerçi hangi kabir olduğu belli değil ama bir kabre girerken anamız Havva'nın kabri buradadır diye de bir levhası var. Atamız Adem'in ayak izleriyle ilgili seyyahlardan bize gelen bilgiler de var. Ki hala Ora halkının, Hint dünyasının ya da Asya dünyasının atamız Adem aleyhisselamın ayak bastığı yere ara ara gidip orayı görme ya da ziyaret etme gibi bir şey de söz konusu. Anamız ve atamız ikisi gözyaşları, tevbe ve istiğfarla Rabbimin yardımıyla Arafat, Mekke'nin 6 saatlik doğusunda, yanlış olmasın, Mekke'nin 6 saatlik doğusunda, yaya 6 saatlik, ki haccın da biliyorsunuz temel esaslarından birisi Zilhicce'nin 9. günü Arafat'ta durmaktır. Arafat'ta küçük bir tepe ama anlamı olarak çok büyük bir tepe, Rahmet Tepesi, ve orada ikisi birleşirler. İkisinin birlikte hayatı devam ederken sıkıntıları yok. Ama bir gün oğullarından biri bir problem çıkaracak. Ve o probleme karşılık atamız Adem aleyhisselam, ki aynı zamanda oğullarının peygamberidir, buna göre ilk insan, ilk peygamber ve İslam tarihi dünyada Arafat'da Cebelur Rahme'de hayata başlamış oluyor. İslam tarihi, tekrar ediyorum, insanlık tarihi ve peygamberlik tarihi aynı çizgide. Başlangıç anamızla atamızın birleştiği dünya şehirlerinin anası Mekke'nin yakınlarındaki Arafat'ta Cebelur Rahme, Rahmet Tepesi. Ve dünyanın merkezi de Mekke. Ve Rabbimiz Teala bir anlamda kendi evim dediği Kâbe'sini de ya meleklere ya da atamız Adem'e ve oğullarına yaptırdı ve insanlıkla beraber insanlığın kıblesi olan Kâbe'de yerine yerleşmiş oldu. Kâbe Mekke'de, ilk peygamber Adem aleyhisselam dünyada, yanında eşi Havva anamız ve çocukları var. Kur'an-ı Kerim bu problemin ne olduğunu bize bildirmiyor. Genelde tarihi rivayetler bu problemin bir evlilik problemi olduğunu ifade ediyorlar. Havva anamız dünyaya getirdiği zaman iki çocuk dünyaya getiriyor. Biri kız, biri erkek. Ve ikinci yılda yine biri kız, biri erkek iki çocuk dünyaya getiriyor. Çocukların evlenmesi çapraz. Birlikte dünyaya gelen kız ve erkek çocuğu evlenemiyorlar. Sonra dünyaya gelen kız ve erkek çocuklarıyla evleniyorlar. Ama Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından bir iki ismi Kabil deniliyor. Yine Kur'an'da ismi yok. Benimle beraber dünyaya gelen kardeşimle evleneceğim diyor. Yasa, evlilik yasası, Allah yasası, Adem'in, peygamber Adem'in yasası ya da İslam'ın yasası buna izin vermiyor. O ısrarlı, hayır diyor. Bu sefer Adem Aleyhisselam diyor ki, birer kurban adayın, adadığınız kurbanın kabulüne göre ben Rabbimden izin verilmiş kabul edeyim ve buna göre siz de yolunuza devam edin. İşte olayı bu andan itibaren Maide suresi 28. ayetten okumaya devam edelim. Vetlu aleyhim nebe ebney Adem'e bil hak. Allah elçisi Muhammed aleyhisselatü vesselama der ki ve sonra bize onlara yani dünya insanlığına Adem'in iki oğlunun haberini hakla oku. Allah haktır. Verdiği haberler de haktır. Muhammed Aleyhisselam da o haberleri hak olarak okumuştur. Bu haberlerde yalan yok. Oyun eğlence olsun diye tek kelime söylenmemiş. Baştan sona kadar hakkın ifadesi. Ve bu haberler kıyamete kadar insanlar için rehber olan haberler, uyarı ve müjde olan haberler, her zaman yaşanan haberler. Bu olay ta o gün Adem Aleyhisselam'ın zamanında yaşanmış ve bitmiş değil. Kıyamete kadar bu olaylar yaşanıp gidecek. Eğer sadece o gün o iki oğlunu ilgilendiren ya da atamız ve anamızı ilgilendiren bir olay olsaydı bugüne zaten taşımazdı. Nitekim Adem Aleyhisselam'ın varoluşu sadece Adem'i ve Havva'yı ilgilendirseydi Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar bu haberleri en ayrıntılı şekilde gündeme getirmezdi. Biz Adem ve Havva varoluşunu anlatan ayetlerde onları ne kadar bulursak kendimizi de o kadar bulmamız içindir onların bize ayrıntılı bir şekilde anlatılması. Kur'an'ın anlattığı bütün olayları böyle değerlendireceğiz. Her olayda biz şu anda kendimizi bulacağız. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun haberinde de bugünkü insanlığı ve kendimizi göreceğiz. İz karraba kurbanen ve Adem Aleyhisselam'ın teklifine göre her ikisi birer kurban adadılar. Ve kurbanın herhangi bir yere bırakılması söz konusu, kabul edilenin bir ateş gelip onu yakması ya da kurbanın oradan alınıp götürülmesi. Rivayetlere göre oğullarından biri ki ısrarla benimle beraber dünyaya gelen kardeşimle evleneceğim diyen toprak sahibi çiftçilik yapıyor. O işe yaramaz birkaç buğday sapı getiriyor kurban olarak. Diğeri ise çoban sürüsünün en güzel koyununu, koçunu getiriyor. Fe tu kubile min ahadin hima velem yutekabbel minel ahar. O iki kardeşten birinin kurbanı kabul ediliyor. Sürüsünün en değerlisini, en sevdiğini, varlık olarak en işe yarayanını Allah yolunda kurban edenin kurbanını Allah kabul ediyor, onu katına yükseltiyor. Diğerinin ise kurbanını kabul etmiyor. Allah her zaman samimiyetle yapılan kurbanları ya da kullukları kabul eder. Bütün varlığı sana, bütün toprağı, bütün meyveleri, bütün sebzeleri, bütün buğdayları Allah sana versin, sen ise Allah'a en işe yaramazlarını takdim et. Bu olmaz. Ama sana bu sürüleri Allah versin, sen Allah'a en layık olarak sürülerin içinden en güzelini lütfer ve Allah senin kurbanını kabul edecektir. Ve bu yaşadığımız hayatta bütün varlığımızı Allah'a borçluyuz. O zaman bütün varlığımızı Allah yolunda harcamalıyız. O nasıl istiyorsa. Bedenimizi, ruhumuzu, yani insan olarak varlığımızı, ömrümüzü, kadınlığımızı, erkekliğimizi, cinsiyetimizi, oğullarımızı, kızlarımızı, mallarımızı, mülklerimizi, altınlarımızı, gümüşlerimizi, hepsini veren Allah'tır. Ve hepsini Allah yolunda harcarsak, bunlar bir anlam ifade eder ve Allah bunu kabul eder. Ama yok, bunları ben kazandım iddiasıyla Allah'a kurban olarak verilmesi istendiği zaman da en işe yaramazlarını vermek demek, o insanın varlığa kendisinin sahip olduğunun iddiası demektir. Halbuki hiçbir kimse bu varlık dünyasına kendi gücüyle gelmedi ve varlığın devamında da kendinin hiçbir gücü yok. Gale, kurbanı kabul edilmeyen dedi ki, işte iblis, daha önceki örneğimiz, hem secde etmeyecek ve hem de secde etmemesinin vebalini Allah'a yükleyecek ve secde etmediği varlık olan Adem'in neslinden de intikam almayı hedefleyecek. İblis, burada da kurbanı kabul edilmeyen insan, kardeşi için diyecek ki, le'aktülennek, ben seni öldüreceğim. Kale, o kardeş, kurbanı kabul edilen kardeş ise dedi ki, innemâ yetekabbelullâhu minel müttakîn, Allah müttakilerden kabul eder. Allah hayatını Allah için yaşayanlardan kabul eder. Bu kurbanı, bu kulluğu ve bu ibadeti. Le'in besatte ileyye yedeke litaktüleni, o kurbanı kabul edilen kardeş diyor ki, şayet sen beni öldürmek için elini uzatsan da, bir niyeti gerçekleştirmeye çalışsan da, ma ene bi basitin yediye ileyke li aktulek, ben elimi seni öldürmek üzere uzatmayacağım. Sen beni öldürmeye teşebbüs etsen de, niyet etsen de, ben seni öldürmek istemeyeceğim. Niye? İnni ehafullâhe rabbel âlemin. Ben alemlerin Rabbinden korkarım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Allah'ın yasakladığı bir eylemi nasıl gerçekleştiririm? Ve ben kardeşimi nasıl öldürürüm? O gün dünyada bu ikisi var. Gelin bunu şimdi dünyaya yayalım. Ve bütün dünya insanlığına diyor ki, mazlum olarak konumda olan kardeşinin ölüm tehdidine karşılık, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım, ben seni öldürmek üzere elimi uzatacak değilim diyenin mesajını bugün bütün dünyaya hatırlatalım. Bugün bütün dünya Adem'in ve Havva'nın oğulları kızları değil mi? Zalimce, zalimce diğer insanları öldüren, aynen kurbanı kabul edilmeyip hiçbir suçu olmadığı halde kurbanı kabul edilen kardeşini öldürmeye teşebbüs eden, niyet eden Adem'in o oğlu konumunda olmuyorlar mı? Ve kurbanı kabul edilen kardeş, Adem'in diğer oğlu, sözlerini devam ettiriyor. İnni üridü en tebu ebi ismi ve ismike fetekün emin ashabinler ve zalike ceza-ı zalimin. Ben istiyorum ki sen bu hareketinle beni öldürmeye teşebbüs etmen, niyet etmen ve bu eylemi gerçekleştirme çabanla hem benim günahımı hem kendi günahını yüklenip cehennem ashabından olacaksın. Ve böylece sen kaybedenlerden olacaksın. Bu zalimlerin cezası Allah'ın emrine karşı gelen, Allah'ın peygamberini dinlemeyen, Allah'ın yasasını, şayet evlilik yasasıysa ya da başka bir yasaysa, Allah'ın bu yasasını kabul etmeyip kardeşini öldürmek isteyen kimsenin cezası hem kendinin günahı hem de kardeşinin günahı onun boynuna olacaktır. Çünkü ben öldürmeye teşebbüs niyet etmemekle bir günahtan kurtulmuş oluyorum. Şayet ben de böyle bir teşebbüsün insanı olsaydım, bende oluşacak günahı şimdi sen yükleniyorsun. Ve ben çünkü sana elimi kaldırmıyorum. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيهِ Nefsi kardeşinin katlini, öldürülmesini ona süslü gösterdi. İblis günah işlerken ilk günahı iblis işledi bizim hayatımızın başlangıcında. Adem Aleyhisselam'a secde etmemekle ilk günahı iblis işledi. İblisin günah işlememesine neden kendi nefsi oldu. Ben büyüğüm, ben üstünüm, ben şerefliyim, benden aşağı olan birine ben secde edemem dedi. Bunu unutmayacağız. İkinci günahı, ikinci hatayı atamızla anamız Havva ile Adem Aleyhisselam işledi. Onların bu günahı, bu hatayı işlemesine neden de dışarıdan iblisin vesvesesiydi. Yemin ederek dedi ki, ben yemin ediyorum, ben size doğruyu söylüyorum. Eğer siz bu ağaçtan yerseniz, yediğiniz meyveyle birlikte ya melek olacaksınız ya da ebediyen burada kalacaksınız dedi. Ve atamızla anamızın bu hatayı işlemesine dıştan iblis sebep oldu. Üçüncü günah ise Kabil'in işlediği günahtır. Yani kardeşini öldürme günahı. Buna sebep de dıştan iblisin etkisi değil, insanın iç dünyasındaki özelliğidir. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيهِ Ona kardeşinin ölümü nefsi tarafından hoş gösterildi. Peki bu özellik var mı insanda? Hatırlarsınız Adem Aleyhisselam'ı gündeme getirmeye başladığımız ilk ayetler Bakara suresindeki ayetlerdi. Allah ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar da melekler de demişlerdi ki evet ya Rabbi yeryüzünde bir halife olacak bu varlık ama bu varlık aynı zamanda etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfikü dima kan dökecek ve bozgunculuk yapacak bir özelliği de olacak. Demek ki insanın fıtratında toprağında hem Allah'a samimiyetle kul olma özelliği peygamber ve peygamber yolunda yürüme özelliği, Müslüman olma özelliği var. Hem de yeryüzünde isyan etme, yeryüzünde kan dökme özelliği de var. Bu özellik Kabil'de de var. Ha, bu özellik aynı zamanda Kabil'de var olduğu gibi aynı Kabil'de Allah'a samimiyetle kul olabilme özelliği de vardı. Ama o halife özelliğini tercih etmedi, kul özelliğini tercih etmedi, isyan özelliğini tercih etti. Şems suresindeki bir ayette de insanın özelliğini Rabbim şöyle ifade ediyor. Nefse yarattığı insan varlığına yemin ederek ve nefsin ve ma sevvaha, nefse ve onu düzene koyana yemin olsun ki فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. O nefse hem fücuru hem takvayı ilham etti. Yani insan varlığının hem takva ve hem de fücur özelliği var. Bütün dünya için ise وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّرِ. Karanlıklar ve aydınlıkta, İslam ve diğer yollarda yürüme özgürlüğü var insanlar için. İşte Kabil'in Habil'i öldürmesine neden? Dıştan bir etki değil, içten bir etki. Yani insanın kendi özelliği oldu ve Allahu Teala bize bunu fetabat lehu nefsuhu katle ahihi diye haber verdi. Sonuç fe katelehu. Aman ya Rabbi. Daha dünya yeni başlamış. Üzerindeki insanla birlikte hayata ve yeni deneniyor. Belki ta ilk dünyadan toprak alındığı zaman dünyanın bu toprak alımına yönlü olmamasına neden olacak olayların ilki böylece başlamış oldu. Ve haksız olarak bir insan öldürülmüş oldu. Ve ilk kan yeryüzüne dökülmüş oldu. Ve melekleri sanki haklı çıkartmak için bu eylemini gerçekleştirdi Kabil. Ve şüphesiz melekler bundan memnun olmadı. Sevinmedi. Çünkü bir insanın Allah'a rağmen Allah yasasına karşı gelerek bir adamı ve bir kardeşini, bir peygamber oğlunu öldürmesi hoş görülecek bir şey değildi. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ve husranda olanlardan oldu. Kaybedenlerden oldu. Kaybedenlerden oldu. Ne yapacağını bilemedi. Kabil, katil kardeş, öldürdüğü kardeşine ne yapacağını bilemedi. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a kelimeleri öğretmişti. Eşyanın isimlerini öğretmişti. Bir defa bu Adem'in getirmiş olduğu mesajlara hayır demekle o bilgilerden mahrum oldu. İki, belki Adem'e öğretmiş olduğu eşyanın isimleri zaman ve mekan bulduğu an pratik olacaktı. Ve daha bir insan ölmemişti ki mezar kazma sanatını insanlar bilmiyordu. Ve bize bu devam eden ayet-i kerime şunu hatırlatıyor. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا. Allah bir karga gönderdi. يَبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِ سَوْءَةَ اَخِيهِ. Belki günler, aylar kardeşini taşımak zorunda kaldı Kabil. Ne yapacağını bilemedi. Allah bir karga gönderdi. Karga yeri eşti. Ölü bir kargayı oraya gömdü ve kapattı. Ve böylece katil olan Kabil'e kardeşini nasıl gömeceğini öğretmiş oldu. Bu olay bize şunu da anlatıyor. Eğer Allahu Teala vahiy ile bize insanlığa sanatları, bilgileri, gerekli olan bilgileri öğretmeseydi, insanlar en kolay sanat olan, ki görünüşe göre, akla göre en kolay sanat mezar kazma sanatıdır. mezar kazma sanatını bile insanlar bilemeyecekti. Ve bütün sanatlar, bütün bilgiler böyle. Allah-u Teala vahiyle bize işte burada mezar kazma sanatını öğretmeseydi, Adem'e eşyanın isimlerini öğretmeseydi, Nuh Aleyhisselam'a gemi yapmasını öğretmeseydi, Adem Aleyhisselam'a elbise dikmesini öğretmeseydi, Davud Aleyhisselam'a iç içe giren zırhları yapılmasını öğretmeseydi, insanlar hiçbir şey bilemezdi. Çünkü Allah bu gerçeği Efendimiz'e indirdiği ilk ayetlerde allemel insane malem yalem diyor. İnsana bilmediğini öğreten odur. Melekler de öyle demişti zaten. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İşte mezar kazma sanatını bile Rabbim bir kargayla kardeş katili olan Kabil'e öğretti. Bugün materyalist felsefeye sahip olup vahyi kabul etmeyen dünyanın belki kargayı akılsız gösterme çabası da bundan dolayıdır. Çünkü karga vahyi kabul etmeyen, Allah yasasını kabul etmeyen insana mezar kazma sanatını öğreten, yani vahyi ona bildiren bir özelliğe sahip. Böylece kardeşini gömdü ve dedi ki kale, ya veylete, e acestu enekune mitte hazel gurab, ben bu karga kadar bile olamadım. Fevvari sevvete ahi, kardeşimi gömme konusunda, gizleme konusunda bu karga kadar bile olamadım. Taasbaha minen nadimin ve pişman olanlardan oldu. Ve bu ayeti kerimelerden sonra Rabbimizin bir değerlendirmesi var. O değerlendirmede diyor ki işte bundan dolayı biz İsrailoğullarına yazdık ki kim bir nefsi bir nefis karşılığı olmaksızın öldürürse ya da yeryüzünde ifsad için öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş demektir. Kim men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin filat. Kim bir nefsi bir nefis karşılığı olmaksızın yahut o nefis yeryüzünde bozgunculuk yapmış da ondan dolayı olmaksızın öldürürse feke ennemâ katelen nâse cemiyâ, bütün insanları öldürmüş demektir. Ve men ahyâhâ feke ennemâ ahyen nâse cemiyâ, kim bir insanı diriltirse sanki bütün insanları diriltmiş demektir. Rabbimiz Teala Adem Aleyhisselam'a bu acıyı tattırdıktan sonra yine rivayetlere göre söylüyoruz. Şiit Aleyhisselam'ı lütfetti ona. Şiit Aleyhisselam. Şimdi Şiit Aleyhisselam'la birlikte Adem Aleyhisselam'ın risaletine bir sahife nimetinin verildiğini de hemen hatırlayalım. İnsanlık Adem'le başlıyor. Peygamberlik Adem'le başlıyor. İslam Adem'le başlıyor. Ve Allah bilgisi sözlü vahiy ile Adem'le başlıyor ve Allah bilgisi sahife ile yine atamız Adem Aleyhisselam'la başlıyor. Aynı zamanda Şiit Aleyhisselam'a da Rabbim, Şiit Aleyhisselam'a da yine sahifeler lütfediyor. O da oğullarını İslam'a davet ediyor. O da Allah'ın ilk elçisi, babası Adem Aleyhisselam gibi bir elçi ve bir peygamber oluyor. Şiit Aleyhisselam'a, önce Adem Aleyhisselam'a, sonra Şiit Aleyhisselam'a verilen sahifeleri oğullarından İdris Aleyhisselam'a verilen sahife takip ediyor. Buna göre İdris Aleyhisselam'ın da içinde bulunduğu ismen bildiğimiz Adem Kur'an'dan, İdris Kur'an'dan, Şiit hadisten, rivayetlerden ancak biliyoruz. Bu dönem insanlığın ilk dönemi. Kabil'i bunun dışında sayarsak, Kabil'i bir istisna kabul edersek, insanların Müslümanca yaşadığı bir dönemdir. İlk dönemdir. Yani tevhidin, İslam'ın var olduğu bir dönem. Bundan sonra yollar ayrışacak. Ve İdris Aleyhisselam'la ilgili bir Meryem suresinde, bir de Enbiya suresinde şu bilgilere sahip oluyoruz. Meryem 56 ve 57. Vezkur fil kitabi İdris. İnnehu kâne sıddîkan nebiyye ve rafânehu mekânen aliyye. Kitabınızda İdris de bulunsun. Gündeminize İdris'i de alın. O sıddıktı ve nebiydi. Allah'tan geleni tasdik eden ve bir örnek şahsiyetti. Biz onu ve rafânehu mekânen aliyye, yüksek bir mekana yücelttik. Bunların ayrıntısı yok. Dolayısıyla bir şey söyleyemeyeceğiz. Ama diğer peygamberlere nasıl farklı bir özellik vermişse, İdris Aleyhisselam'a da böyle bir özellik vermiş. Ve Enbiya suresi 85. ayette ise ve İsmail'e ve İdris'e ve Zülkifl ve İsmail Aleyhisselam'la birlikte İdris Aleyhisselam gündemde küllüm mine sabirin, her biri Müslüman kalmada direnen, sabreden peygamberlerdi. Ve edhalnâhum fî rahmetine, onları rahmetimize kattık. İnnehum mine salihayn, onlar da salihlerdendi. İdris Aleyhisselam'la birlikte ya da Müslüman bir hayatın bitimiyle yeni bir dünya hayatı dönüşüyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi devreye giriyor. Hayat bu sefer çatallaştı. Kafir bir dünya, Müslüman bir dünya karşı karşıya kaldı. Onu da inşallah Nuh Aleyhisselam ve kavminin kavgasıyla önümüzdeki derste. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil alemin.